Evet, herkese merhabalar. Volkan Demirkuşak ben. Kontinental'in sunmuş olduğu otomotiv gündeminde ilk defa iki kişi yan yanayız.
Merhaba, selamlar.
62 program sonra ilk defa yanında birisi var.
Bir iki imza mı attık şimdi?
Valla.
Peki.
Tanımayanlar için Aras Dinçer. Otomotiv sevenler için de kendisi bir otomobil gurusu mu diyeyim?
Artık estağfurullah, öyle bir iddiam olamaz ya. Yani
rally konusunda çok hayranların olduğunu söyleyeyim. Bu hafta böyle bir dedik otomobil kültürü konuşalım. Güzel otomobilleri konuşalım. Arası bu arada internette, Instagram'da takip etmeyenler mutlaka takip etsinler. Kendi ismini değil mi hesap?
Aras.dincer diye bir hesabım var.
Girin bakın.
Elden geldiği kadar işte otomobil kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Senin ve diğer arkadaşlarımızın yaptığı gibi değil.
Aynen, hep birlikte. İşte dedik ki bu sefer dedik böyle kadarıyla. Bu hafta dedik böyle bir otomobil kültürü konuşalım, değişen otomobilleri konuşalım. Seni biliyorum, çok İtalyan otomobillerine bayılıyorsun. Nereden çıktı İtalyan otomobilleri?
Hemen ekleme yapayım. Bana hep böyle evet İtalyan otomobillerine bayılıyorsunuz diyorlar.
Mı?
Bir dakika. İngiliz ve İsveç otomobillerini de çok severim ben.
Güzel.
Bunu her seferinde söylüyorum insanlara. Ha öyle mi falan filan diyorlar. Sadece İtalyan değil, İngiliz ve İsveç otomobilleri de çok altı çizilmesi gereken, kaydeder. Cins otomobillerim ben böyle de. Cins otomobilleri.
Sen Alman otomobili seviyorsun.
Ya Alman otomobilleri BMW hariç bana biraz uzak
düz
geliyor.
Düz mü geliyor sana?
Yani çok keyifli gelmiyor. Bazı kimi eski Opel modelleri ve genel olarak BMW çizgisi haricinde, BMW karakteri haricinde çok fazla beni doyurmuyor otomobil keyfi olarak. Daha doğrusu bana hitap etmiyor. Hitap eden insanlar vardır. O karakter benim karakterim değil.
Bu arada programı açarken söylemeyi unuttum. Aras Dinçer aslına bakarsanız hem Benzin Magazin'de video programları var. Onun yanı sıra Ford takımında Copilot eski rallyci. Hatta şu anda da hali hazırda devam ediyor. Yani pilot diyecektim. Pilot eskiden demek istemedim.
22 yıldır rally yapıyor.
Aynen öyle. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın pek çok yerinde yarıştı. Dolayısıyla onları da birazcık da onları da konuşacağız motorsporlarıyla ilgili. Eyvallah. Şimdi güzel otomobil kavramı dedim ya sana, onu konuşalım diye. Yani şimdi atıyorum işte eski Maserati Ghibli kullanıyordun, sen onu biliyorum. Çok beğendiğim bir otomobil. Şimdi otomobillerin tasarımlarına bakıyorum. Bir yandan birbirlerine çok benziyor. Bir yandan hepsi yuvarlak hatlarda. Yani hepsi birbirine benzer hale geldi. Bir yandan da otomobiller arasında farkları da bulmak çok zorlaştı. Çünkü şemsiye markalar çok fazla. Hepsi aynı şey üretiyor. Hepsi neredeyse aynı şanzıman. Hepsi aynı kokpit.
Sıradanlaşma.
Evet.
Sürü oldu.
O yüzden İtalyanları ben de beğeniyorum.
Yani İtalyanlar elden geldiği kadar bu dediğin birbirine benzeşme ve birbirine aynılaşmayı engellemeye çalışıyorlar. Marka kimliklerini, marka karakterlerini korumaya çalışarak, ama bu senin dediğin çok hazin bir şey diyeyim ya. Biz eskiden aynadan bile bir otomobil yaklaşırken Opel geliyor, ya Mercedes geliyor falan. Hani bunu fark edebiliyorduk. Renault geliyor, Şahin geliyor. Şimdi ne geliyor bilmiyorum ya. 5 serisi mi geliyor, 3 serisi mi geliyor?
Bak,
A3 mi geliyor, A8 mi geliyor? Yol vereyim mi, vermeyeyim mi? Belki vermeyeceğim. Anladın mı? Hani ben belki onu yerim. Ama yani hani şimdi artık o iş birbirine girdi abi. Ne geldiğini anlayamıyorum. Yani belki de benim gözlerim bozuldu bilmiyorum ama.
Aynı ya, yaş mı var diyorsun?
Ya yaş var, eyvallah.
Biraz benim usta, beyazlar çıktı.
Beyazı beyazı boş ver. Yani hakikaten ben ne geldiğini anlayamıyorum. Sen anlayabiliyorsun, eyvallah.
Yok yani.
Ben bunu
böyle iddialı değilim çünkü çok çuvalladığım oldu.
Çok,
vallahi çok çuvalladığım oldu.
Birbirlerine benziyorlar. Eskiden yani bir spor otomobilinin bir duruşu vardı. Böyle aynadan gelirken o böyle.
Ya da ben sana bir şey mesela. Mesela Mercedes tarafında eskiden şöyle söylendi. İşte atıyorum işte Mercedes'e giriş seviyesi o zamanlar işte
190'a vardı.
Aynen onlar. Şimdi derdin ki abi S serisiyle şu anda A serisinde pek çok benzer şey görmek, ben S serisi sahibi olsam beni çok üzer.
Aynı şeyi ben söyleyeyim. Şimdi şöyle düşün. X bir para verdin, C serisi aldın. 2,5 X bir para verdin, E serisinin yüksek bir modelini aldın. Ama otomobillerimiz çok benziyor seninle.
Çok benziyor.
Ben E serisinin sahibi olsam ben bunu kabul etmek istemem abi. Ben niye gidip de X para vermiş Volkan'ın arabasıyla aynı itibarı yiyorum ki?
Zaten insanlar bundan çok rahatsız oluyorlar Alman otomobillerine.
Ben şunu söylerim. Dikiz aynasından gördüğün şey itibardır abi, tamam mı? Şimdi bak böyle bir şey var. Şimdi ben arkadan geliyorum o 2,5 X'lik işte atıyorum E350 ile. Sen de C180 ile geliyorsun. Ama o kadar benziyor ki otomobillerimiz. Öndeki adam beni C serisi zannedebiliyor. Ben bunu istemem. Sadece bunu söylüyorum. Bunu işte dediğin gibi İtalyanlar ayrıştırır. Mesela Giulietta ile Giulia'yı karıştırmaz. Mito ile Giulietta'yı da çok karıştırmaz.
Yani, evet.
Çünkü onlar ayrı ayrı tipleri var. Ferrari zaten Maserati, onları saymıyorum. Onları zaten görünce çekiliyorsun.
Zahmet veya, çık abi yoldan çık abi.
Yani. Veya işte mekanda kapının önüne çekiliyor onlar zaten. O ayrı bir şey. Bentley de kapının önüne çekiliyor. Rolls Royce de çekiliyor. Onda problem yok. Ama daha alt segmentlere gittikçe...
İşte Polo ile mesela Volkswagen Golf ne kadar benziyor.
Evet. Yani maalesef böyle bir durum var. Bir de otomobillerde başka bir şey var. İrileşme var. Neden irileşti bu otomobiller?
Eski B segmentleri.
Abi değil mi? Geçen gün.
Ya da C segmentleri şu anda B segmenti oldu.
Şöyle söyleyeyim. Broadway'i düşün. Tamam mı? Egea Sedan'ı düşün. Aynı sınıf bu otomobiller. Aralarında dört tane sil var. Ya. Ama aynı sınıf ya. Nerede aynı sınıf ya? Bakıyorsun öteki Şilep gibi yani hani Egea Sedan. Veya, o fark etmez. Orada Civic Sedan dursa da
i̇şte
öyleydi.
Biz şimdi... Ya şimdi markalar şey bunun yanı sıra işte şeyler segmentler öyle birbirine girdi ki. Yani diyorsun ki işte bu kompakt SUV. Abi dediğin gibi Egea'nın bir tane crossover çıkıyor. Aynı boyutta ya.
Evet.
Yani segmentasyon da çok zor.
Evet.
İşte o yüzden gelip Dacia Duster atıyorum. Kompakt SUV sınıfının en çok satanı ya da B segmentinde en
onun
çok
satanı. Onun bir karakteri var yine iyi kötü. Yani
onu demek istemiyorum. Boyuttan bahsediyorum. Evet. Karakterden bambaşka bir şey. Bu arada Dacia'ya da saygım çok fazla.
Tabii ki.
Geçtiğimiz dönemde onunla ben bir 1200 km bir yol yaptım. İstanbul'dan 10 Kasım için Selanik'e gittim geldim. O kadar güzel ki ya, otomatik evet. Şanzımanla Dacia kafamda hiç oturmazken aa diyorum işte Apple CarPlay var.
Çocukluğumuzdaki o Dacia'lar falan bitti abi. Yani sen, o Renault 2'ler vardı. Renault 2 bir Dacia'lar vardı ya. Onlar
kötü otomobil bulmak çok zor. Yani ben 16-17 sene oldu dergi işinde. O zamanlar otomobillerde böyle kusur bulmak gerçekten çok kolay. Şimdi otomobillerde kusur bulmak için biz zorluyoruz kendimi. Evet. Bu arada Renault 2 demişken buradan da Mert Yılmaz'a selam verelim. Mert Yılmaz da bizim
şey bitmeyen Renault 12.
Aynen. Geçen hafta da çok güzel bir bilgi verdi böyle. İşte Renault 12 neden karda iyi gider dedi. Herkes diyor ki işte tavşan gibidir, keçi gibidir falan. Güzel bir bilgi de verdi. Onu da söyleyelim. İşte motor yerleşiminin lastiğe çok yakın olmasından ötürü ve lastiklerin çok dar olmasından ötürü çok iyi gidiyor dedi.
Aks aralığı denen bir şey vardır ya. Aks bir aslında düzlemdir. O düzleme motor ne kadar yakın olursa aksın üzerinde binen yük o kadar artar. Bu da kaygan zeminde evet lastik başına düşen ağırlığı arttırdığı için daha iyi bir traksiyon sağlar. Ama kuru zeminde de bir o kadar kafadan kayma sağlar. Çünkü belli bir ağırlığın üzerinde de ön tekerlekleri yüklenirsen bu sefer otomobil düz gitmek ister. Çünkü o dışta kalan virajı dönmeye çalışan esas lastik. Artık o ağırlıkla başa çıkamaz hale gelir. Biraz otomobil dinamisine girdik ama.
Girelim. Ya zaten bu şu anda serbest atış bir program bu. Yani biraz böyle otomobille ilgili her şeyi rahat tabii rahat konuşalım dedik. Şimdi birazcık da motor sporlarına geçelim. Madem böyle bir şey söyledim. 20 yıldır, 22 yıldır bu işin içindeyim diyorsun. Bir yandan şöyle bir şey görüyorum. Motor sporlarıyla ilgili ilgilenen insan sayısı çok az. Bir yandan da bakıyorum Netflix, şu bu diziler çıktıktan sonra özellikle Formula 1 tarafında ilgilenen insan sayısı çok artmaya başladı.
Popülerden
mi diyorsun yoksa evet. Gerçekten bunu seziyor musun sen?
Bence şöyle ya şimdi özelinde konuşuyorsak zaten Netflix insanları kendine çok çeken her insanın kendi için bir eğlence kaynağı bulabileceği bir ortam değil mi?
Tabii. Öyle.
Sen de orada onu buluyorsun. Atıyorum işte Ayrton Senna'yı, Michael Schumacher'ı buluyorsun vesaire. Yani bunun tabii ki bir Netflix olması sebebiyle böyle bir popülerleşme var. Ama şöyle de bir şey var benim gördüğüm. Şimdi otomobil sporları Türkiye'de zirve yaptığı nokta 90'lı yılların sonlarına kadar gidiyor. Yani 70'lerden 2000'lerin başlangıcına kadar yükselen bir grafik vardı. Sonra çat diye düştü. Niye düştü? Çünkü mesela sigara markalarının reklamları yasaklandı. Sigara markaları reklamları gidince bütçeler küçüldü. Bütçeler küçülünce işin şaşası ufaldı. Şaşası ufalınca markalar uzaklaşmaya başladı. Zaten otomobil sporunda iki tane büyük ana bacak var. Otomobil markaları ve sigara markaları. Bunlar ne kadar azalır ve yok olursa zaten sporda o kadar erimeye başlıyor. Bu oldu. Bir üçüncü darbeyi de popüler kültürden yedi. Yani ben şu an gidip Monte Carlo Rally'si geçen hafta yapıldı.
Geçen hafta evet.
Ben şu an Monte Carlo Rally'sinin neredeyse tamamını istersem canlı seyredebildim geçen hafta. Üyeliğim var. Hı-hı. İstersem şimdi seninle de açıp seyredebiliriz.
Ya,
bizim Monte Carlo Rally'sine gitmemize gerek kalmadı gibi görünüyor şu an. Hani.
İzlemek için doğru. Takip etmek için doğru.
Yani
şimdi, eskiden geliyordu bültenler işte gecikmeli geliyor. Senin bilgi alamıyorsun falan. Şimdi online izliyorsun. Evet, inanılmaz. Şimdi, helikopterdeki görüntüyü gösteriyor.
Aynen öyle. Şimdi şöyle ben o Ayaz'da o -5 derecede Col de Turni'de o gelecek olan işte Sebastian Ogier'in nasıl bir trajektörle döndüğünü gözümde görmek isterim. Sen de istersin ama biz iki kişiyiz. Geri kalanlar ya ben onu buradan seyretsem de adam dönüyor gidiyor. Bak aferin ya süper dönüyor diyorlar. Bitiyor gidiyor. Ya şimdi bu istemekle alakalı.
Ya o da güzel, o da güzel biliyor musun?
Şimdi şöyle bir şey var. 22. yılı bitirdim. 23'e giriyorum diyorum ama bunun bir de evveliyatı var. Ben 8-9 yaşlarından beri
etaplardaydım.
Tamam mı? Şimdi ben Emre Yerlici'yi de seyrettim. İskender Takan'ı da seyrettim. Necdet Avcı'yı, Volkan Işık'ı hepsini seyrettik. Sonra bu işi onlarla sevip de onlar gibi olmaya çalışarak başladık. Bir rol model vardır. Şimdi rol model ne kadar zorsa ulaşması o kadar peşinden koşarsın. Çok kolaysa Oje'yi buradan oturup seyredelim. Çok iyi gidiyor. Acayip araba kullanıyorsun. Takdir ediyorsun ama ben Oje gibi olayım. Oje gibi olmak istemek için etapta Oje'yi seyredeceksin. Burada ekran başında değil.
Doğru söylüyorsun. Bir yandan pahalı mı diyorum. Evet, Monte Carlo için konuşmuyorum tabii. Monte Carlo'yu izlemek tabii ki herkes için.
Monte Carlo
yani Türkiye'de evet ya alelade
bir... Yağız Avcı gibi de bir model kendini belirleyebilirsin. O da bir rol modeldir. O Ronaldo da öyledir.
Bu arada da yani öyle Yağız'da mi? Benim gördüğüm hakikaten en naif, en kaliteli pilotlardan bir tanesi ki motorsporlu pilotların çoğunu severim. Yağız'da sen şimdi söyledin diye buradan ya da bir...
Tabii ki Yağız'a selam diye. Yağız'ın kişilik ve sportif karakterini başka bir yere koydum. Yani Yağız burada bir örnek. Yani hani işte bir Volkan Işık, Necdet Avcı, Serdar Bostancı bunları işte gördük, izledik. Şimdikinin de Yağız'ı, Orhan'ı, işte Murat Bostancı'yı izleme imkanı var. Çünkü diğerleri emekli oldu.
Tabii.
Tamam, şimdikileri izliyoruz ve çocuklar da izliyorlar. O çocuklar da onlar gibi olmak istesin. Bunu yaratmak lazım.
Peki sana bir şey soracağım. Lazım. Şimdi işin toprak kısmını geçtim. Görüyor musun? Şimdi bir yandan da e-games denen bir şey çıktı. Yani elektronik evet. oyunlardan pilotlarımız evet. çıkıyor işte. Bak Cem evet. Bölükbaşı çıktı. Evet. Ayhan çıktı. Simülasyonlardan, sim racing'de. Evet. Hatta ben de geçen hafta bir Onat Dergen'in programına katıldım. Gelecek hafta o da yayınlanacak.
Bu arada Ayhan Can tam olarak
simülasyonlar çıkmadı
Ayhan
ama.
Ayhan Can'ın yani go-kart'tan başlayan bir karakter.
Yani Cem'in de var da şunu demeye çalışıyorum. Yani insanlar artık simülasyon yarışlara da oturup normal pilot olabilme şeyini gördüler. Bunun etkisini de görüyor musun sence? Var mı yani?
Ben şuna inanıyorum. Simülasyon belli noktalarda bir yeteneği biraz daha eğitebilir, törpüleyebilir, cilalayabilir ama bir simülasyonda tamamen simülasyondan gelip tamamen piste adapte olmak çok çok çok sıra dışı bir durum. Cem Bölükbaşı'nın yaptığı mesela. Çünkü niye? Simülasyonda G kuvveti yok. Yani G kuvveti yemeden bir otomobili hissetmek çok zor bir
şey. Tabii. Boyun
neredeyse abi boyun sonuçta o otomobilin bir parçası oluyorsun. Tabii. Kalçandan
onunla beraber hareket
kafana
ediyorsun.
Kadar onunla beraber hareket ediyorsun. Şimdi otomobilin o yaptığı oynamaları bir yani de, kafadan mı kayıyor?
Bir işte, de pilotlar demez mi popo ile hisseder otomobili?
Nereden hissedeceksin başka sırtında? Kafanda bir yerlerden bir şeyler yiyorsun ve elindeki direksiyona otomobil bazı tepkiler veriyor. Hadi direksiyonu çözebilirler belki yazılımdan bir yere kadar ama diğer G kuvvetini çözemezler. Bir. İkincisi ses. Yani bir otomobilin mesela bir pilotun birazcık da otomobili anlaması lazım. Garip bir ses geliyorsa bu otomobilin sağ ön amortisöründen bir ses geliyor. Abi benim gidip bir pite buna baktırmam lazım. Simülasyonda bu yok. Çünkü otomobiller zaten kusursuz gidiyorlar. Oraya bir data yüklenmiş. Pilotaj biraz da bunlar anladın mı? Koku. Mesela otomobilden yanık kokusu gelebilir. Ben etapta giderken...
Dedin eyvah abi, bir şey yanıyor.
Abi bir yanık kokusu geliyor. Etapın sonunda durup bir bakalım veya ulan biz yanıyor muyuz? Yani bir bak etrafına anladın belki. Yanılabilirsin abi. Yarış arabası bu.
Abi, şeytan kaç tane şey gördük
şeytan
yani.
Şeytan arabunu satmış bir makine bu anladın mı? Yani yarış otomobili değil. Şimdi simülasyon tamam bir yere kadar ama simülasyonun asla sana veremeyeceği bazı şeyler var. Onları da gerçek hayatta birleştirebilirsen simülasyonu öğrenip.
Zaten başarı burada değil mi yani? Dijitalle sanalla gerçeği birleştirenler başarılı. Ben mesela o yüzden Cem'i çok yani heyecanla
Cem'in
bekliyorum.
Cem'in yaptığı ekstrem bir başarı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Beni şu an yarışan aktif bir yarışçı olarak çeken bir şey değil simülasyon ama tabii yarışmayanları bir yere kadar doyurabilir.
Bir de şöyle, ben şu açıdan da bakıyorum bir yandan da. Hiç belki konuyla alakası olmayan bir gencecik bir çocuk onları görerek bu spora ilgi duyabilir. O açıdan da güzel.
Tamam, güzel bir hedef. Yani şimdi burada yapmış bir tane adam var. İsmi Cep. Ahmet de, Ali de, Veli de bunu ben de yapabilirim diye soyunabilir. Ona bir şey demiyor mu? Güzel evet. Bir şey. Yapsınlar. Umarım yapabilirler.
Tabii.
Hiç problem değil.
Örnek olmaz açıdan. İşte çok
yeter
güzel.
Ki gelsinler sporu sporun içinde yapsınlar. Gidip E5'te yapmasınlar.
Zaten
çünkü zaten radar var artık. Yapamıyorlar da.
Yani aman aman.
E5 dediğim yani hani şu sokaklarda şimdi kar yağmış. Adamlar çıkıyor bilmem ne. İşte saatte 8,5 kilometre hızla arabayı kaydırmaya çalışıyorlar. Benim arabamın yanından geçiyor. Çarpsa şimdi başımıza bela değil mi bu?
Ya olmuyor yani, işte görmüyor musun? Abi bize her hafta program işte Continental'in sponsor olması ile ilgili bu arada evet. Dipnot da vereyim yani. Kış. Belki bir arada Continental ile ilgili size ufak da bir hediye de verebilirim program içerisinde. Belki bir şey sorarım bakarız.
Bir şey çıkar mı hocam?
Sen evet, soruyu sana zor dururum belki bakarız. Soruyor bak. Bu arada böyle bir şey hiç planlamadık haberiniz olsun. Yani keyfimizden belki aynen. Bir ödül de verebiliyoruz. Şimdi yani kış lastiğinin hep kullanımıyla ilgili şey söylüyordu. İnsanlar diyor ki abi benim bileğim çok iyi. Çok sağlam mı? Abi öyle bir konu onunla alakalı değil. Otomobili 4 tekerlekten çekiş o da olabilir ama ben ve dağın tepesinde milyonluk SUV'leriyle zincir takmak zorunda kalan adamlar gördüm ya dramatize.
Instagram'da fenomen bir Fiat Panda var. 1990 model falan herhalde ya 91 model. 4 çeker Range Rover'ları falan kurtaran bir adam var Fiat Panda ile. Yani bu tamamen ya lastik çok önemli bir şey. Şimdi bunu ben hani burada Continental var, o var, bu var falan diye söylemiyorum yani. Lastik hep bir laf vardır klişe. Otomobilin yerle temas eden yegane doğru bölgesi. Happy topu şu kadar bir yere hani
aynen öyle
temas ediyor ve seni yolda tutan o dişler ve o lastik. Yani sen istiyorsan 800 beygir gücünde ol. Harika Brembo frenlerin olsun. O olsun, bu olsun. Çok iyi amortisörlerin, öhlinslerin olsun. Lastiğin kötüyse nasıl olacak o iş? Yere sadece onlar değiyor. Temas eden yere onlar. Yani seni o yolun üzerinde gitmen gereken hat üzerinde
aynen
tutabilecek son karar merci lastik. Or general yani.
Tartışması.
Diğerleri o kadar tamam tabii ki önemliler fren.
Şüphesiz önemli de lastik olmadan hiçbirisinin faydası olmuyor yani.
Evet maalesef bunu toplumumuz çok bu konuda bir işe değil. Bir de lastik firmalarının da atladığı çok önemli bir şey daha var. Lastik basıncı.
Tartışmasız.
Tartışmasız. Bak, çok iyi lastiklerim var. Basıncın yanlış.
Tabii. Nasıl sonra olur? Araba sekiyor.
Ya seker, kayar, lastik katlanır veya lastik fazla şişerse ovalleşir. Yere yeteri kadar basamaz. Tabii. Ya bunların hepsi anlatılması gereken lastik firmaları bunları da anlatsınlar diyorum. Yani hani sadece bizim lastiğimiz en iyi değil. Lastiğinizden, sizin üzerinizde otomobilin üzerinde takılı olduğu mevcut lastiğinizden en iyi performansı nasıl alırsınızı da anlatmaları lazım.
Tartışmasız çoğu insan otomobilde lastik basıncının nerede olduğunu yani yerini bilmiyor. Nasıl bakacağını bilmiyor.
Abi bilmeyebilirsin hadi servise götürüp işi ama bilen bir lastikçiye. Kaç abi bunun doğru havası? İşte 1.8 var veya 34 PSI. Lütfen ayarlayın demen lazım. 6 ayda bir iş olmasa bunu yapayım.
Tartışmasız. Bir de ben mesela şu da var. Atıyorum. De ki sen otomobili hep tek başına kullanıyorsun. Eyvallah. Ama işte abi 4 kişi geldin arkaya bagaj koydun. Bununla bile lastik basıncını değiştirmen gerektiğinin farkında olmak lazım.
Şöyle bunlar ekstrem durumlar. Yani 4 kişi ve çok fazla bagaja Bodrum'a gidiyorsan evet bir ayarlama yapman
tabii
lazım.
Canım,
ama
4
kişi buradan Topkapı'ya gideceksek tabii canım, o kadar da değil. Ama yani dediğin gibi uzun yola çıkma. Özellikle uzun yolda.
Zaten insanların başına kazalar. Gerçi çoğu ölümlü kaza şehir içinde oluyor. Ama dediğin gibi dikkat etmek lazım. Böyle güzel bir
hava çok önemli. Ya çünkü ben yarışlardan da hani bildiğim için yarışlarda hava yönetimini deriz biz bunu. Hava yönetimini harcanan kafa, emek ve plan. Ya mühendislerle falan konuşuyoruz biz bunu lastik hava yönetimi. Gerçekten yani adam diyor ki bakıyor hesap ediyor bu kadar yol gideceksin. Hava şu kadar derece ormana gidiyor bir adam yolluyor. Adam asfaltı sıcaklığını ölçüyor. O bir rapor yazıyor onu işte mühendis görüyor bana anlatıyor pilota. Pilotla beraber konuşup işte tamam 1.75 barla buradan çıkıyoruz. Etabın başına lastikleri ısıtmadan gidiyoruz veya hava çok soğuk deli gibi ısıtarak gidiyoruz. Orada bir daha bakıyoruz orada bir daha ayarlayıp öyle start alıyoruz. Bunlara bu kadar kafa yorulduğuna göre bu kadar insan biz hani aptal olamayız herhalde. Bunun bir bilimsel yani bir gereksinim var demek ki. Buna bu kadar uğraşıyoruz. Tamam sen belki senin arabanla benim Barum Rally'de gittiğim etapta gittiğin gibi gitmiyorsun buradan Bakırköy'e ama senin de demek ki biraz dikkat etmen gereken bir konu bu.
Ya asgari bir dikkat etmek gerekir. Ya dediğin yani evet, bir diş derinliğine bakacaksın kardeşim. Evet. Bir de hava basıncına bakacaksın. Evet. Çok da dünyanın şeyi değil yani. Otomobille evet ilgili her şeye bak. Bu arada sana bir soru sorayım. Bu sorunun cevabına göre de İnşallah güzel bir hediye vermiş. Yok yok. Senin hobilerinle alakalı. Sana soru sormayacağım da yani.
Soru abi
en yok. Yok. En sevdiğin pisti sorayım. Cevaplayalım. Bunu bize ilk DM'den gönderen arkadaşımıza da bir tane Continental'den hediye veririm. Ama hediyenin ne olduğunu falan bilmiyorum. Söyleyeceğim size.
Peki.
Mesela sen en sevdiğin, yarışmaktan en hoşlandığın, başına böyle bir macera geçti dediğin parkur, pist, ülke onu söyle. Bunu dinleyenlerden bir tanesi de şey verelim. Şimdi
şöyle pist ve parkur dersek iki ayrılıyoruz. Rally pistler sen, ne bilmiyor? Pist olarak soruyorsan ben Silverstone'da otomobil kullanma şansı elde ettim.
Ben sana pist diye sordum o yüzden. Hatta bak arkamda da böyle.
Tamam. Ha. Şey okey. Peki. Peki. Tamam. Şöyle Nürburgring'de otomobil kullanmadım.
Buyurun o zaman efendim.
Bunu mu veriyoruz hediye olarak?
bunu vallahi bilmiyorum ve bunu vermeyiz. Continental'den bir şey veririz. Bakacağız ne vereceğiz.
Ben Monza'da kullandım. Imola'da otomobil kullandım lansmanlarda. Silverstone'da ve Donington'da kullandım. Uluslararası anlamda çıktığım pistler bunlar. Bir de İstanbul Park'a çıktım.
Hangisine ödülü verelim? Sen söyle.
ya şöyle söyleyeyim. İtalya'daki pistler çok keyifli. Ben en çok zevki Silverstone İngiltere'de almıştım.
O zaman bu sorunun cevabı olmasın şimdi söylüyorum. Arastin içerisinde en sevdiği pisti size sormuş oldum.
Tamam.
Bunu bize DM'den yazın. Size bir şey göndereceğim. Bakalım ne göndereceğime karar vereceğim. Bakalım bu arada.
Mi? Enteresan.
Ben de merak ettim. İlk defa evet böyle bir şey yapıyorum. Peki. Silverstone pistine gittim. Hı-hı. Tamam mı? Nissan'da o zaman şey gitmiş. GT Academy, GT Academy diye bir şey yapmış sanıyorum.
10-12 yıl önce falan.
8-10 sene olmuştur o zamanlarda. Onlar yine pilot yetiştirmeye çalışıyorlardı yine.
Nizmo'larla falan.
Aynen Nizmo'larla. Ve orada biz Silverstone F3 diye adı Silverstone Formula diye bir otomobili onu kullanmıştık. Çok enteresan.
Tabii tabii F3 serisi var. İngiltere'de o bir ulusal şampiyona.
Ve müthiş keyifli. Evet. Sonra Monza'da da Milli Milya'da yarıştığımda ki seninle çok konuştuk. Milli Milya'da
sen BMW'li mi girdin?
BMW 328.
BMW evet. Hatta 328.
BMW 1939 model ve BMW 328.
Yeşil miydi o araba?
Yeşil olandı.
Hatırladın mı?
Fabrika otomobili, müze otomobili. Akıl almaz. Evimde çok böyle onlarla ilgili şeyler var.
Bir araç yani acayip bir otomobil yani bir tarihi olan.
Sen daha öyle
acayip bir tarihi olan bir otomobil. Zaten o girdiğin organizasyon da hani çok böyle benim gibi petrol kafaların hani böyle hayal organizasyonlarından birisidir aslında.
Valla ben ölsem ne yaptım bu dünyada deseler muhtemelen Milli Milya'da yarıştım derim yani. Ondan daha büyük çünkü motorsporla ilgili zaten bir şeyim yok. Böyle bir deneyimim de yok ki. Yılda 35-40 tane yurt dışı lansmanına giden bir adamdım eskiden.
Şöyle eşsiz. Big Five derler. Le Mans, Monte Carlo Rally'si, Dakar, Milli Milya, Targa Florio. Bu 5 tane.
Sende var.
Targa Florio bende var evet. Yani diğerlerinde yarışmadım. Belki
Le Mans, Silverstone'a Le Mans'a gitmiştim.
Le Mans serisi yani Endurance serisi tabii. Olabilir orada ama Le Mans, yani Le Mans'daki Le Mans için Big Five diyorlar. Ondan sonra ama Mille Miglia parkurundan geçtim ama yarışına giremedim henüz. Targa Florio acayip bir hikayeydi. Onun için ayrı bir...
Bilmeyenler açısından da küçük böyle bilgi verelim. Mille Miglia aslına bakarsanız İtalya'nın kuzeyinde Brescia'dan başlayıp böyle aşağı doğru inip Roma'dan tekrar geri gelen
1000 millik bir orijinali bir
İtalyanca da aynen. Şu anda da yani o kadar değil dediğin gibi doğru. Çok güzel böyle 4 gün yani 3-4 gün geçiyor şu anda da öyle değil. Mayıs ayında yapılıyor. Ben de onda yarışma şansına nail olanlardanım. Ertesi sene de beni sağ olsunlar çağırdılar izlemiştim. İzlemesi çok zevkli.
İzlemesi yani şimdi düşünsene yani şimdi bazı fotoğraflar görüyorum ben. Baban, oturmuş dede. Sevgilisiyle veya amca dede falan.
Kucakta çocuklar.
Açmışlar şarabı önlerinden Lotus geçiyor. Önlerinden işte Martini Lancia 037 geçiyor. Önlerinden Porsche 906 Start geçiyor falan.
İnanılmaz.
Acayip acayip şeyler. Yani o otomobilleri ancak gidip tek tek müzelerinde görebilirsin. Önünden bedava geçiyorlar.
10 milyon euro, şey. Ya 10 milyon euroluk Bugatti var. Evet. Öndeki araba evet. Donk diye çarptı. Evet. Geldiler böyle tenekeyi tok tok tok tok tok tok düzelttiler. Evet. Adam ben ama ağlıyorum yani diyorum olamaz diyorum ya böyle bir arabaya çarpılmaz falan diyor.
Yani abi baktığın zaman otomobilin tarihi ve değeri müthiş ama onlar tam olarak öyle bakmıyor. Onları otomobilin yaşaması gerektiğini ve bunları yaşatması gerektiğini düşünerek o otomobili garajdan çıkartıp
aynen
oraya koyuyor. Evet, zaten yani o otomobili
yapmıyor.
Daha önce Juan Manuel Fangio çarpmış zaten. Araba kazası var.
Aynen
boya öyle. Var anladın mı?
Boyalı.
Adam orada düzelse ne olacak yani Fangio'nun çarptığı bir daha düzelse. Baktığın zaman yani o kadar da öyle ahım şah vay benim sıfır arabaya vurdum sıfır Bugatti'ydi bu öyle bir şey yok.
Bu araba sigorta falan boyasız. Bir kere de Yaman'la çok güzel. Bizim Auto Motorsports'un Paul Pitch yarışında yarışmıştık o da çok güzeldi. Onda da bir tane Paul Pitch'e Auto Motorsport'un kurucusu adına yapılan bir tane yarış. Onda da biz 1969 model bir kaplumbağa ile
yarışmıştık.
Onda perişan olmuştuk ama öyle söyleyeyim sana.
Kaplumbağa da perişan olmuş güzel.
Gerçekten
şaşırmadım.
Yaman'ın yani hayatında yani sinirlendiği anları gördüm ama hiç bu kadar sinirlendiği bir an görmemiştim. Çünkü hakikaten bizi duman etti.
Baştan hatta yani Volkswagen'de bir yarışa girmek yani.
Çok zevkliydi.
İyi hayatta kalmışsın.
Kaldık yani. Mesela ben de mesela pist desen Monza çok enteresandı. Laguna Seca'ya gittik biz Yaman'la. Ama orada tabii kullanamadım otomobil. İzledim.
Çok hızlı orası ya. Böyle 340'lara falan yani evet, otomobil yani. Çıkabiliyorsa çıkıyorsun.
Ama biraz
yani benim sadece inkarlarınızı izlemişliğim var. Ben Laguna Seca'ya gitmedim de. Şöyle mesela Monza da hızlı ama Monza biraz da o pistlerin mistik halleri var. Mesela Monza'da hayatını kaybetmiş bir sürü ünlü pilot var. Onun tabii. Hayatını kaybettiği virajdan dönüp gidiyorsun sen. Ascari virajı var bilmem ne falan. Orada bir başka bir atmosfer var. Ben mesela Monza'ya ilk gittiğimde çok etkilendim. Biliyorsun 1910'lu yıllardan kalma bir pist. Ve modernize edilerek bugüne kadar gelmiş. Abi bilmiyorum geçti mi? Böyle dehlizler var yerin altında.
Tabii tabii.
Böyle,
üstünden tüneller geçiyor.
Yani insan kadar bir yerden geçiyorsun. Duvarlar böyle yosun tutmuş. Kim bilir oralardan kimler geçti de ne yaptılar? Hani onları düşünüyorsun. Oralardan
bir de
hani orada Enzo Ferrari de geçmiş olabilir. Evet. Alfieri Maserati de geçmiş olabilir yürüyerek. Tamam Alberto Ascari belki gittiler oradan adamın
aldılar.
Tövbe estağfurullah yani bedenini evet. Aldılar. Ha şimdi bilmiyorsun oralarda ne olduğunu. Mesela Targa Florio'ya gittim. Targa Florio'da bir etap gerçek Targa Florio rallisinin pitlerinden start alıyordu. Hatta tribüne etabın ismi. Çünkü orada tribünler de var. Şimdi oralarda fotoğraflar falan çektim. Biliyorsun ki oralarda...
Yaşanmışlık inanılmaz ya.
Abi ya efsane adamlar oralarda dolaşıp bir şey yapmışlar yani. Enzo Ferrari orada durup böyle ne yapıyorsunuz ya siz diye adamlar başında durmuş. Ne bileyim işte Diatto'sundan Maserati'sine, Alfa Romeo'sundan Bentley'ine, Auto Union'a kadar birçok büyük markanın orada fabrika takımları gelmiş, sürücüleri gelmiş. İşte Fangio'lar, John Surtees'ler, işte Jim Clark'lar, onlar bunlar acayip adamlar gelmiş oradan geçmiş yani. Şimdi orada dolaşıyorsun. Bundan etkilenmemek için otomobil sevmemen lazım. Evet. Ya orada bu hayaletler
var. Ben sana çok enteresan bir şey anlatacağım. Nilmi'yle ikinci kez beni çağırdıklarında dediler ki işte bu sefer gelin izleyin. Sohbet edin falan filan. Şopar çağırmıştı o zaman da saat markası. Ki ana sponsoru. Abi Jackie X'de yemek yedim. İşte yani. Benim için anladın mı? Biletlerimi böyle aldım. Jackie X mi? Evet. Yani anladın mı? Akıl almaz bir şey.
Müthişti yani. Ben birkaç kere bana da öyle birkaç lansman denk geldi. Tiff Needle'da falan.
Değil mi Tiff Needle?
Tiff Needle sen var mıydın?
Hyundai lansman. Hyundai evet. Aynen.
Gelmişti.
Çok güzel.
Ve yani. Ne kadar muhabbetli adam ya. Hiç sıfır ego yani.
Zaten tatlı insanlar. Koca
Tiff Needle yani baktığında.
Evet ismen öyle ama çok tatlı sohbet ediyor. Yani. Adam en son işte içki kadeh madde kaldı.
Evet evet.
Yani ya, otomobil işte insanları birazcık da bağlıyor. Yani o açıdan çok hoşuma gidiyor. Yani çok ben Milli Milya'da şimdi yanımda BMW'nin o zaman başkan yardımcısı vardı. Pilot, kopilot. İkimiz beraber yarışıyoruz. Bir o bir ben yarışıyorum. O da 7. yarışını yapmış. Ben de ona diyorum ki ne yapacağız falan. 7 tabii 7 yarış yapmış yani. Jaguar'la Mugar'la yarışmış daha önceden şey. Bana dedi ki gel seni birileriyle tanıştıralım. Bir gidiyoruz. Danimarka dükü. Bilmem ne prens bilmem ne.
Ne yapıyor?
Abi diyor. Onlarla yarışıyor işte. Anladın mı? Eldivenli kadınlar. Ya,
ben de Üsküdar muhtarıyım.
Dışarı. Aynen ben kuzguncuyum düküyüm de. Islık ağacı muhtarıyım. Gerçekten yani hayatında yaşayamayacağın bir deneyim. Dolayısıyla hakikaten ya işte adam sana bir şey demiyor ki. Gayet sıradan, keyifli. Otomobil sohbeti yapıyor. Keyif aldın mı?
Söylemeseler dük olduğunu bilmezsin yani.
Halbuki anlarsın ama yani bir gariplik var diyorsun ona yani.
Halbuki adam kont. Şatoda yaşıyor falan.
Yani. Ona, mesela o da çok enteresan.
Her akşam 30 milyon şarap içiyor adam falan böyle. Dük abi herif kont yani. Şimdi kral diyorsun, prens diyorsun.
Goodwood'a gittim. İngiltere'ye.
Çok iyi.
Çok o da
iyi
çok enteresan. Bak dük dedin ya. Şimdi akşam bizi çağırdılar. Bu arada belki bir programda hiç bu kadar rahat, keyifli sohbet etmedik. Ciddi ciddi konuşuyoruz.
Evet.
Anlatmadığımız şeyi de anlatıyoruz. Mazda beni davet etti. Mazda'nın genel müdürü Nurkan Yudok'un. Nurkan abiyle beraber. Aynen çok tatlı. O da yarışçıdır
kendi
yani.
Kendi de yarışıyor. Evet.
Onunla biz ikimiz gittik dediler ki bize böyle güzel giyinin. Hülya Pamuk dedi ki Volkan yakışıklı giyinin falan filan. Nereye gidiyoruz ya dedim. Sen dedi smokin falan filan yakışıklısın gel dedi. Gittik abi. Hı. Akşam smokinler, papyonlar falan. Nurkan abi bakıyor yakışıklı mıyım ben de yakışıklıyım falan.
Tamam bir şey
yakışıklı. Sana hayır iyiyiz falan.
Ya yakışıklısınız sonra, abi tamam.
Yok değiliz. Yani. O gün kıyafetten ötürü
yakışıklı. Tamam.
Biz şimdi bir gittik. Abi böyle neredeyse atıyla gelen insanlar var tamam mı? Kontlar, dükler falan. Zaten Goodwood'un sahibi o bölgenin şeyi, dükü.
Senin bütün hayatın böyle düklerle mi geçiyor yani?
Ben anlamadım.
Yanlış mı biliyorum?
Yok hayatımda ilk defa hani nerede dük gördüm orada gördüm.
Toparlanalım belki yani. Konttur. Öyle bir şey varsa.
Belki
hani
de konttur yani. Adam nihayetinde adam bütün pistin ve oradaki böyle alanın sahibiymiş. İnanılmaz yani otomobil kültürü falan müthiş bir adam. O yüzden hani bir fırsat olursa. Hadi hiç olmadı belki YouTube'dan izleyin dedim. Goodwood inanılmaz.
Goodwood. Ya orada startan otomobillerin kariyerlerine falan baktığın zaman ve pilotların zaten etkilenmemek mümkün değil. Ama tabii gidip görmedim ben. Goodwood'a gitmek isterim. Fırsatım olmadı. Ama ve lakin yani start alan otomobilleri falan görüyorsun. Yani her branşta, her
motosiklet
disiplininde yani tırmanmadan rallisine, F1'inden tut bilmediğim branşlara kadar acayip acayip otomobiller geliyor.
Yani böyle yandan manyetola çalıştırılan otomobilleri görüyorsun. Alev atıyor üstüne falan. Çık çık çık falan diye herkes yani. Hiç görmediğim bir şey. Şimdi senin kendi işinle ilgili birazcık da şeylerden bahsedelim. İnsanlara da biraz bilgi vermiş olayım. Şimdi senin motor sporları kariyer haricinde bambaşka işler de yapıyorsun Volkan Işık'la birlikte.
Evet.
Onu biraz anlat. Ondan sonra da bu tarafı kapatalım.
Yani temsilcisi olduğu markalar var Volkan abinin. Volkan abi onların, Volkan Işık onların Türkiye distribütörü. Ben de Volkan Işık'ın şirketinin bayilerinden biriyim. Türkiye çapında 200'den fazla bayisi var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Nedir bunlar? İşte Brembo fren sistemleri, EBC fren sistemleri, işte Motul motor yağları ve sıvıları artı Sparco. Sparco dünya motor sporları sektöründeki en büyük ekipman markalarından biri. Belki de bence şu an ciro olarak bakarsan en büyüğü denebilir. Bunların temsilcilikleri var. Ben de bunların bayiliğini yapıyorum.
Sen bir de burada güzel bence şöyle bir şeyin de var. Misyonu var. Hani bir insanlar sana soru soruyor, sen cevaplıyorsun, bilgilendiriyorsun yani. Hem kültürü anlatıyorsun hem de gereksinimi anlıyorsun gibi geliyor bana. Instagram'da
şöyle,
takip ediyorum.
Biraz reçete gibi düşünebilirsin. Yani şimdi bir insana bir ürünü satmak kolaydır ama doğru ürünü teşhis edip satmak daha zor bir şey. Şimdi insanlara da bir ürün satarken bunu bir şekilde satayım da tamam gitsin kes faturayı böyle düşündüğün zaman o faturayı bir kere kesebilirsin. Ama insanlara biraz vakit ayırıp biraz dinleyip ya kardeşim senin otomobilin ne? Bu. Senin otomobilin seviyesi ne? İşte, acayip 450 beygir yaptım. Ya ben standart kullanıyorum. Tamam okey. Nasıl kullanıyorsun? Amacın ne? Ben track day yani pist günlerine çıkacak mısın? Sadece caddede mi kullanacaksın? Sportif mi kullanmak istiyorsun? Yarışa mı hazırlıyorsun bu otomobili? Bunun gibi soruları sorarak çünkü farklı ürünler var. Farklı şekilde, farklı kullanım şekillerine göre tasarlanmış ürünler var. Özellikle Brembo ve EBC'de. Bunları doğru tespit edip o kişiye senin doğru ürünün bu. PD13K dediğin zaman adam da sana bir şekilde güveniyor ve takıp da boş yere güvenmediğini anladığında o iş tamamdır. Benim için değerli iş o. Yoksa o işten kazandığın para vesaire tabii ki para kazanmak için
yapıyoruz. Şüphesiz canım aynı.
Ama Robert Bosch'un dediğine geliyoruz. Güven kazanmak daha önemli.
Abi çok güzel bir şey söyledin. Yani insanlar aslında fikirlerimize kıymet verdikleri için dinliyorlar bizi.
Şimdi sağ olsunlar evet.
Yani şimdi yanlış anlamayın şimdi. Modern dünyada insanlar bir şey satmaya çalışıyor. İşte bu kaydıralım linki, upload yapalım, bunu yapalım. Para kazanmak için herkes her şey yapıyor. Bir şey demiyorum ama.
Tabii ki abi. Ceviz de satabilirsin.
Ha, yani. Ama yani şimdi biz ayaklı reklam panosu da değiliz. Dolayısıyla yani inanmadığımız şeylerle ilgili bir şey yapacak halimiz yok. Bu arada Volkan Işıkler'in ona bir kere daha da... Yani bu program şey gibi oldu. Çok değişik. Hayır neden biliyorsun? Çok çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz.
Değerli bir insan.
Bak ama benim için şöyle bir önemi var. Biz Auto Motorsport dergisini Türkiye'ye getirdiğimizde güç bela. Daha kimse bizi tanımıyor, etmiyor. Yani iki tane adam gitmişiz Almanya'ya. Adamlar dediler ki siz mi çıkartacaksınız? Koca Sabah grubu çıkartamadı o zamanlar kıymetli bir gazeteydi Sabah gazetesi.
Ben sizin derginize kaç defa yazı yazdım. Ha,
çok yazdın. Ya, hem de ne güzel yazılar yazdın.
Julia'nın lansmanı gitti.
Aynen öyle. Abi Volkan abi bizim ofisimizin ilk koltuklarını o vermiş. Hani şey unutulmaz da ya o yüzden Spark'a benim için de çok kıymetlidir. Hakikaten böyle güzel güzel şeyler konuştuğumuz bir program olsun dedim.
Evet.
Var mı anlatacağım bir şeyler yoksa ufaktan burayı kapatacağım.
Anlatacağım bir şeyler ne bileyim.
Çok olur diyorsun anlatacağım
ama. Evet biz başlarsak sabaha buluruz.
bugün sabaha bulmayalım. Podcast ve YouTube tarafında çok fazla uzattığımız zaman sıkıldıklarını dile getiriyor dinleyiciler. Ama bugün farklı bir konseptli bir program yapalım istedik. Aras Dinçer'le birlikteydi. Biraz muhabbet oldu. Biraz otomobil konuştuk. İtalya'yı konuştuk. Bir gün bakarsanız birazcık daha yarış tarafına tamamen gireriz. Çünkü Aras'ta Derya Deniz yani anlatacak çok hikaye var.
Estağfurullah.
Dur sana şey sorayım ya.
Paul Newman abimiz de var burada.
Paul Newman evet.
Ya. Sadece dudağını içerisinde görüyorsunuz.
Hastasıyız.
Saati.
Şöyle birazcık kameramızı kaldıralım. Buyurun. Teknolojinin nimetleri.
Müthiş bir adam.
Paul Newman'ın kolundaki Daytona'da.
Kaç milyon euroyu?
Vallahi 18.2 milyon dolara satılmış olması lazım.
O
Aras.
Saat.
Evet. Hep o hikayeyi anlatıyorum. Arkasında da şey Drive Me Carefully yazıyor. kız arkadaşı ona hediye etmiş. O yüzden o öldükten sonra iyice kıymete biniyor. Satılıyor falan müzayede de.
Yani o kadar değerli maddi anlamda saatler başka herhalde vardı dünyada. Bu değildir ama bir Ferrari yani iyi bir Ferrari klasiği parası yani. 60'lı yıllardan bir Ferrari alırsın.
Aynen öyle.
18 milyon liraya.
Aynen öyle.
250 GT Lusso falan alırsın yani.
Evet yani sıkı para. Gerçekten öyle. O yüzden kendisine de buradan bir şey almış oldu. Anmış olduk.
Evet.
Bu hafta Continental'e sunmuş olduğu Volkan Demirkuşak Otomotiv gündeminde güzel şeyler konuşmaya çalıştık. Aras Dinçer'e bir tane de soru sorduk. Sorunun cevabını artık bilirseniz DM'den bana atarsanız size güzel tatlı bir hediye göndereceğiz. En kötüsü çikolata göndeririz ne yapalım.
Evet.
Bu haftalık benden bu kadar. Lütfen Instagram'da, podcast'te, Apple'da ondan sonra nerede YouTube'da isterseniz nereden mutlaka takip edin. Yorumlarınızı yapın. Hoşçakalın.
Güvenli sürüşler arkadaşlar.
Haydi hoşçakalın.